Ayrım 14.
Nietzsche anın sonsuzluk kapsamında kavrarken sonsuzluğun zamanın olumsuzlanması olarak kabul edildiği ve tinsel özgürlüğün değişmeyen bir durumla bir tutulduğu Batı metafiziği geleneğinde benimsenen olumsuz zaman kavramını alt etmeye çalışmaktadır. Kişi aynanın ebedi dönüşünü onaylarken sonsuzluğun anı olumsuzlamadığı, aksine onu tamamladığı zamanın kesintisiz ve devingen hareketini onaylamaktadır. Bu ise donmuş hareketlilik değil, daimi yenilik deneyimiyle aynı anlama gelir. Ebedi dönüş öğretisinin en çarpıcı yorumlarından biri de Fransız farklılık felsefecisi Gilles Deleuze'in yorumudur. Deleuze'in yorumu, Nietzsche'nin öğretisini formülleştirmesinden kaynaklanan belli başlı sorunlardan bazılarını ortaya koyar. Deleuze, dönüş düşüncesini bireyi belirli bir eylemi sorgulamaya davet eden bir tür Kantçı kategorik buyruk olarak yorumlar. İstemek üzere olduğum şeyi ebedi dönüşünü isteyerek isteyebilir miyim? Ama Deleuze, ebedi dönüş düşüncesinin asıl öneminin aktif güçlerin dönüşünü onaylamasından kaynaklandığını öne sürer. Böylece dönüş düşüncesini yalnızca aktif güçlerin geri döndüğü ve tepkisel güçlerin yok olduğu ayrımlaştırıcı bir düşünce olarak okur. Deleuze, tepkisel güçler geri dönmeyecektir diyerek görüşünü belirtir. Dipnot: G. Deleuze, Nietzsche and Philosophy, Nietzsche ve Felsefe, Londra, Alon Press, 1983, sayfa 71. Ebedi dönüş oluşun, zamanın masumiyetini, intikam tininin ve olumsuz hınç gücünün ötesinde kavrayan onaylayıcı bir düşüncedir. Eğer tepkiyen güçler geri dönseydi bu üst insanın değil, insanın ebedi dönüşünü önceden bildiren zayıflatıcı bir öğreti olurdu. Dipnot: bakınız Ronald Bogue, Deleuze and Guattari, Londra Routledge, 1989, sayfa 31. Deleuze, Nietzsche'nin öğretisinin yaşama dair onaylayıcı, kendiliğinden ve neşeli bir deneyim öne sürdüğünü savunur. Yaşama dair kölenin değil, efendinin sahip olduğu türde bir deneyimdir bu. Deleuze'un bu öğretiye ilişkin yaratıcı yorumu birçok sorun içeriyor. Ben bunlardan ikisi üzerinde duracağım. Ebedi dönüş üzerine düşünmek bize eylemi kolaylaştırmak yerine yasaklayacak ve gücünü azaltacak son derece büyük bir sorumluluk dayatıyor gibi gelebilir. Kişi bir eylemin ebedi dönüşünü istemeyi arzulayıp arzulamayacağını değerlendirirken, yaşamı barındırdığı masumiyet ve kendiliğindenliğinden koparmıyor mu? Yani tam da öğretinin başarması amaçlanan şeyin aksini yapmıyor mu? Kuşkusuz Nietzsche ya da Deleuze bunun özgürce ve masumca eyleyen ve bir bütün olarak yaşamı onaylayan güçlü insan tipi değil, yaşam karşısında kaygılanan güçsüz kişi tarafından deneyimlenme şekli olduğunu söyleyerek bu soruyu yanıtlardı. Ama güçlü insanın ebedi dönüş gibi bir düşünceye hiçbir ihtiyacı olmayacağı öne sürülebilir elbette. Kişinin bu deneyimden geçme ihtiyacını hissediyor olması zaten yaşamdan ıstırap çekmekte olduğu anlamına gelmiyor mu? Bu etik bir buyruk biçiminde ifade edildiğinde eyleme, oluşun masumiyetinin onaylanmasının dikkate alınmaması gereken sonuçsalcı bir boyut dayatmış olmuyor mu? Deleuze dönüş düşüncesinin yaşamdan bezmiş ve hasta kişiyi eleyip gözü pek eyleme geçilmesiyle sonuçlanacağını da ısrar eder. Kişi dönüş düşüncesi deneyiminden geçerken eyleminin sonuçlarını düşünmez. Bunun yerine eylemi iyinin ve kötünün ötesinde onaylayarak kendisini ahlaki yargının ötesine taşır. Ama güçlü insanı varoluş hakkında düşünmeye zorlayarak yozlaştırması ve böylece tam da kölece bir düşünce olarak yorumlanması da aynı ölçüde olasıdır. Ebedi dönüş düşüncesi nasıl olur ve bizi tamamen kendiliğinden edimde bulunmamızı önleyecek biçimde yaşam üzerine derin derin düşünmeye zorlamaz? Burada sapladığım sorun Nietzsche'nin düşünme biçiminin merkezinde yer alan bir güçlüğe değiniyor. Bir sonraki bölümde de göreceğimiz gibi Nietzsche tarihi olumsuz ve tepkisel bir köle ahlakının zaferi kapsamında tanımlar. Deleuze'un bu tarihi tanımını makul bir şekilde yorumladığı gibi, ebedi dönüş düşüncesi yeni bir onaylayıcı efendi ahlakına yol açacak bir buyruk olarak tasarlanmıştır. Ama köle olduğumuz doğruysa, yani Nietzsche'nin kastettiği anlamda öz düşünümsel, ahlaki varlıklarsak, ebedi dönüşü ahlaki bir öğreti olmaktan başka bir şekilde isteyebilir miyiz? Bu noktaya yeniden döneceğim. Deleuze'un yorumuyla ilgili ikinci sorun ise kişinin ebedi dönüşü istediğinde tepkisel güçlerin dönmeyeceği savında toplanır. Burada Deleuze'un Nietzsche'nin kavradığı şekliyle öğretinin gerçek önemini yakalayamadığını öne süreceğim. Nietzsche'ye göre aktif güçler kendilerini aktif olarak tanımlayabilmek ve aktif olduklarını iddia edebilmek için tepkisel güçlerin kendilerine karşı koymasına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca Deleuze'nin asla hesaba katmadığı bir noktada aktif gücün iddia edilmesinin tepkisel güçlerin yok edilmesine yol açmak şöyle dursun. Kendilerinin altındakilerde kıskançlık ve hınç tutkuları ve duyguları yaratarak bizzat tepkisel güçler üretme eğiliminde olmalarıdır. Oysa Nietzsche Deleuze'ün tersine bu gerçeğin bizarrettiği farkındadır ki Nietzsche'nin Zerdüşt'ün önüne koyduğu nihai sınavı için Zerdüşt'ün hor gördüğü küçük insanın bile ebediyen döneceği şeklinde kendisine söküğü neden kavrayışı onaylayabilme becerisi kapsamında sunduğunu da zaten bu gerçek açıklamaktadır. Deleuze'ün düşüncesinin tersine Nietzsche'nin düşüncesi tahakküm ve hiyerarşi ilkelerine dayanır. Efendinin soylu değerleri onaylamasının gerçekleşmesi de ancak değerlerin kıyaslanmasıyla mümkün olur. Dipnot adı geçen eser sayfa 33. Nietzsche için bu kıyaslama uyuşma ilişkileriyle değil, mesafe patos olarak adlandırdığı karşıtlık ve tahakküm ilişkileri aracılığıyla gerçekleşir. Deleuze'ün ebedi dönüş değerlendirmesi öğretinin birbiriyle bağdaşmamakla birlikte kafa karıştırmaya ve farklı yorumlara yol açmayı sürdürüşünün nedenini açıklayabilecek iki yönünü ortaya koymasından ötürü öğreticidir. Öğreti bir düzeyde evrenle kozmik birlik hissi yaratarak yaşamı birlik ve bütünlüğünde onaylama deneyimini mümkün kılar. Deleuze'ün yorumuyla ön plana çıkan başka bir düzeyde ise bir tür etik buyruk olarak var olur. Benim argümanımsa şöyle, ebedi dönüş bu ikinci anlamda yani bir tür etik buyruk olarak kavranacak olursa, kozmik görüşte içerilen tümden onaylama tutumunu etkisiz kılacak ve ahlaki varlıklar olarak insanlara yaşam hakkında yargıda bulunma zorunluluğunu dayatacaktır. Yalnızca evet diyerek değil, aynı zamanda hayır, bir daha asla diyerek aynı şeyi tekrar etmek isterim. Düşüncenin yalnızca ahlaki yani öz düşünümsel varlıklar için anlam ifade edebileceğine ve ahlaki bir kişi olmanın temel bir parçasının da yargıda bulunmak olduğuna inanıyorum. Dipnot Maud Mary Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, Hakikat ve Felsefe konusunda Nietzsche, Cambridge, Cambridge University Press 1990 adlı kitabında sayfa 285-286, ebedi dönüş düşüncesinin onaylanmasının ahlaki kınama yargıyı dışladığını, çünkü Yahudi soykırımı gibi geçmişe baktığımızda bize iğrenç ve sindirici gelebilecek şeyleri onaylamamızı gerektirdiğini öne sürüyor. Clark, ebedi dönüşe ilişkin bir değerlendirmenin bu yüzden ahlaki bakış açısıyla Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesindeki bakış açısı arasında seçim yapılmasını gerektireceğini öne sürüyor. Ama ben öğretinin yalnızca ahlaki bir varlık için, yani özellik anlamında örneğin Nietzsche'nin ahlakın soy kütüğüsüne de tartıştığı egemen birey gibi anlam ifade edebileceğini iddia ediyorum. Öğretinin tam olarak ne şekilde etik bir buyruk olarak anlaşılması gerektiğinin kavranması önemlidir. Ebedi dönüş düşüncesi de tıpkı Kant'ın koşulsuz buyruğu gibi evrensel bir biçim barındırır. Ama koşulsuz buyruğun tersine evrensel bir içerik koyutlamaz. Kant'ın buyruğu her ne kadar biçimsel olsa da kendi sınavına tabi olan herhangi bir eylemin tüm rasyonel varlıklara uygulanabilecek şekilde evrenselleştirilebileceğini ön varsayar. Ebedi dönüş yalnızca dönüş edebinde bir evrensellik biçimi sunuyor. Oysa dönmesi istenen edimsel içerik, Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesindeki düşünme biçiminde evrenselleştirilebilir olamaz. Çünkü herkes için evrensel olarak geçerli olacak hiçbir iyi ve kötü yoktur. Nietzsche, Kant'a karşı her birimizin kendi erdemimizi icat etmemiz ve kendi koşulsuz buyruğumuzu yaratmamız gerektiğinde ısrar eder. AC 11. Demek ki yazgı Nietzsche'ye göre icat etmek anlamına gelir. İnsan olmak aynı zamanda üst ya da üstün insan olmaktır. Biri evet evet der, diğeri ise hayır hayır de. Üst insan idealinin sorunu. Übermensch nosyonu ne ölçüde tutarlıdır? Kendi düşünme biçiminin tümü gelecek uğruna şimdinin feda edilmesi için insanları cesaretlendiren bütün modern ideallerin felsefecinin çekicine terk edilerek itibar edilmemesi gereken Hristiyan ahlakına dayalı geçmişimizin kalıntılarından başka bir şey olmadığı kanısı temelinde bir önerme olarak ileri sürüldüğünde Nietzsche'nin insanın ötesindeki über bir insanlık görüşünü desteklemesi ciddiye alınabilir mi? Nietzsche'nin otobiyografisi Ecce Homo'da belirtmiş olduğu gibi, var etmem gereken son şey insan neslinin ıslah edilmesi olacaktır. Ben hiçbir yeni put yaratmayacağım. Bırakın eski putlar ahlakça zayıflığın ne anlama geldiğini öğrensin. putların yıkılması benim idealler için kullandığım sözcük bu. Bu iş giderek benim sanatımın parçası olmaya yaklaşıyor. Kişi tam da yalanlar aracılığıyla ideal bir dünya icat ettiği ölçüde gerçekliği değerinden, anlamından, hakikiliğinden yoksun bırakır. Ön söz 2. Üst insan görüşünün tutarlılığını etkileyen başka bir sorun da ebedi dönüş öğretisiyle kesin ilişkisinin belirlenmesiyle ilgilidir. George Zimmel kadar eskiye uzandığımızda yorumcuların üst insan ve ebedi dönüş görüşlerinin temelde birbiriyle ilişkisiz göründüğüne dikkat çektiklerini görürüz. İlk kez 1907'de yayımlanan çalışması, Schopenhauer ve Nietzsche'de Zimmel, üst insanın görevinin sonsuzluğunun, ebedi dönüş düşüncesinde ön koşul olarak varsayılan kozmik dönemlerin sonluluğuyla bağdaştırılamayacağını öne sürer. Zimmel bunu şöyle ortaya koyar. İnsanlık her döneminde yalnızca sürekli olarak yinelenebilecek sınırlı sayıda evrim biçimleriyle donatılabilir. Oysa üst insan ideali geleceğe doğru yönelen düz bir evrim çizgisini talep eder. Dipnot, G. Zimmel, Schopenhauer and Nietzsche, sayfa 174. Başka bir deyişle ebedi dönüş öğretisi döngüsel veya çevrimsel bir zaman görüşünü ön varsayarken, üst insan ideali doğrusal bir zaman anlayışı gerektiriyor gibidir. Böyle buyurdu Zerdüşt'ün bu iki temel öğretisinin birbiriyle bağdaşmadığı görüşü, üst insan ve ebedi dönüşün mantıksal bağdaşmazlık paradigması olduğunu öne süren Eric Heller tarafından yakın bir tarihte güçlü bir şekilde dile getirilmiştir. Üst insan öğretisi bizi yeni ve özgün bir şey yaratmaya teşvik etmek için tasarlanmışken, ebedi dönüş öğretisi aynının ebediyen döneceği ve bu nedenle tüm yaratımların boşuna olduğuna dair yıkıcı bir düşünce içerir. Ebedi dönüş öğretisi daha önce var olmamış hiçbir şeyin var olamayacağını öğretirken, Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt'te, kitabı adını veren kahramanın ağzından bugüne kadar asla bir üst insan olmamıştır der. Z, yer çekimi timi üstüne. Heller'e göre Zerdüşt tüm dürüstlüğüyle asla bir üst insanın var olmayacağını ilan etmek zorundadır. Heller şöyle der. Yaşamdan bu görkemli yeni kopuş beklentisi, daha doğrusu yeni bir gelişme olanağı en baştan hüsrana uğramış görünüyor. Ve umutsuzca yinelenen bir erkek kümeleri döngüsüne ebediyen yakalanmış olan dünyada en kasvetli ebediyete mahkum edilmiş bir halde bulunuyor. Dipnot, E. Heller, The Importance of Nietzsche, 10 Essays, Nietzsche'nin Önemi, 10 Deneme, Chicago, University of Chicago Press, 1988, sayfa 12. Ama dönüş düşüncesinin ne ölçüde döngüsel bir zaman nosyonu koyutlamadığını zaten öğrenmiştik. Öğretiyi harfiyen düşünmek olur bu. Eğer öğretiyi hayal gücüne dayalı bir düşünce deneyi kapsamında kavrayacak olursak, iki öğreti arasında zorunlu bir mantıksal bağdaşmazlık bulunmadığını görmek mümkün olabilir. Üst insan yalnızca ebedi dönüşü, zamanın geçici hale geldiği bir zaman inşası kapsamında olumlu olarak deneyimleyebilen insan tipidir. Bu onu yok etmez ama değiştirir. Belki de Nietzsche'nin yeni bir insanlık görüşünü temsil etmesi açısından üst insan idealinin tutarlılığını sorgulayan en güçlü eleştiri Maud Mary Clark'ın yakın tarihli bir çalışmasında bulunabilir. Clark üst insan idealinin Nietzsche Zerdüşt'ün kendi intikam ihtiyacını dışa vurduğunu öne sürer. Dipnot, Mary Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy, Hakikat ve Felsefe konusunda Nietzsche, sayfa 275. Ama ne var ki ebedi dönüş öğretisi üst insan idealinin anlamını aşındırır. Nihai biçiminde dönüş düşüncesi Zerdüşt'te kendisinin en fazla hor gördüğü ve küçümseme hissettiği insan tipinin, yani küçük insanın bile tekrar tekrar döneceği dersini verir. Bu nedenle Clark ebedi dönüşün üst insanın yaratılması ve küçük insanın alt edilmesi olanağıyla bağdaştırılamayacağının açık olduğunu öne sürer. AG'ye sayfa 272. Ayrıca üst insan henüz çileci idealin, yani felsefeciler ve rahiplerce desteklenen özveri, kendini çeşitli zevklerden alıkoyma idealinin başka bir dışa vurumu olarak anlaşılmalıdır. Bunu bir sonraki bölümde ele alacağız. Nietzsche, Zerdüşt insanlığı bir erek değil, bir köprü olarak kavrarken insan yaşamını Hristiyan papazlara yarar şekilde küçümser. İnsan yaşamı kendi olumsuzlaması olan bir şeye araç olduğunda değer kazanır. Gelecek ve üst insanın yaratılması uğruna geçmiş alt edilmeli, şimdi de olumsuzlanmalıdır. Bunun gösterdiği şey ise der Clark, üst insan idealini koyutlarken Nietzsche Zerdüşt'ün yaşam sürecinden yaşamı kendi kendine yeterli bir erek olarak göremeyecek denli hoşnutsuz olduğudur. Üst insanın bir düzeyde Nietzsche'nin modern insanın zayıf doğası olarak gördüğü şey karşısında kendi avuntusunu yansıttığının kesinlikle doğru olduğunu öne süreceğim. Nietzsche için ebedi dönüş düşüncesini ayakta tutabilen ve onaylayabilen bir insan tipini kavramak ancak bu nosyon sayesinde mümkün olmuştur. Ama bu ille de idealin Nietzsche'nin insan yaşamına karşı kendi intikam duygusunu temsil ettiği anlamına gelmez. Kitabın sonunda yeniden formülleştirilmiş bir üst insan nosyonuna ulaşıldığı söylenebilir. Önde işte üst insan nosyonu çileci ideal kapsamında ifade edilmiş olsa da, kitabın sonunda üst insanın dönüş düşüncesi olmaksızın düşünülmesi mümkün değildir. Üst insan bundan böyle Zerdüşt'ün yaka siliktiği küçük insanın sonsuz dönüşü de dahil olmak üzere, ebedi dönüşün en derin ve en karanlık içerimlerini onaylayabilen bir insan tipi olarak anlaşılmaktadır. Zerdüşt'ün öğrendiği şey, küçük insanın dönüşünün en sonunda üst insana erişilmesi açısından bir engel olmadığı, tersine bunun koşulu olduğudur. Kendisini küçük insanla ilişkili görmesi sayesinde yaratılan mesafe patosu olmaksızın, kendine alt etme işine girişmek üst insan için imkansızdır. Zerdüşt'ün kendisinin de bir noktada belirttiği gibi, iyi ve kötü, zengin ve yoksul, soylu ve aşağı, silahlar olsun, çın çın öten semboller olsun bunlar, yaşam kendini alt etsin, yine de yine alt etsin diye hep. Zehirli örümcekler üstüne. Üst insan nosyona insan denen hayvanın aşılmasını koyutlamaz, daha çok gelecekteki yaratıcı olanaklarını işaret eder. Üst insanın daha çok insanın şimdiki olanağı olduğu söylenebilir. Üst insan yaşamın temel yasasını kendine alt etmeyi tamamlar yoksa yaşamın olumsuzlanması anlamına gelmez. Üst insan idealiyle ilişkili sorunlar, ebedi dönüş idealiyle arasındaki sorunlu ilişki de dahil olmak üzere, başka yorumcuları üst insan öğretisinin ayakta tutulamayacağını ve gerçekten Nietzsche tarafından az da benimsenmediğini veya desteklenmediğini öne sürmeye yöneltmektedir. Örneğin Lawrence Lambert, üst insan öğretisini Nietzsche'nin düşüncesinin merkezine yerleştiren her yorumun yanlış olduğuna, çünkü öğretiye Zerdüşt'ün alt etmeyi istediği zamanın eskatolojik ifası nosyonunu dayattığına inanır. Lambert, Nietzsche'nin Zerdüşt'ünün, İranlı peygamber Zerdüşt'ün insanlığa miras bıraktığı şeyi, yani fani varoluşun ezeli ve ebedi yok oluşunun veya ezeli ve ebedi mutluluğun karara bağlanacağı, gelecekteki bir kıyamet gününün ezici ağırlığı altında yaşanmasını ve sürdürülmesini maddesel olarak zorunlu kılan, kehanete dayalı bir dini alaşağı ettiğini öne sürer. Dipnot, L. Lambert, Nietzsche's Teaching, Nietzsche'nin öğretisi, New Haven, Yale University Press, 1987, sayfa 258. Lambert'inkine benzer başka bir argümanda Daniel Conway tarafından ortaya atılmıştır. Conway, üst insan nosyonuna dünya tarihine ait bir anlam ve önem atfetme hevesine kapılacak olursak, Nietzsche'ye kötülük edeceğimizi öne sürer. Nietzsche'nin kendisi ahlakın soy kütüğü üstüne de yer alan ikinci denemenin sonunda bir gün gelmesi gereken bir insanın, bir tür kurtarıcının, gerçekleşmek üzere olan gelişinden söz ettiğinde insan olma koşulunun yetersizliğine nihilistçe bir bağlanıp sergilemektedir. Dipnot, D.W. Conway, Overcoming the Übermensch, Üst İnsanın Alt Edilmesi, sayfa 212. Conway aslında Nietzsche'nin dünya tarihine dair böylesi bir ideali ciddi biçimde desteklemediğini öne sürer. Geleceğin insanından ve insanlığı hiçlik ve Tanrı'nın gazabından kurtaracak büyük kurtarıcıdan söz ettiğinde, OGM 2 sayfa 24, yalnızca ironi yapmaktadır. Conway, üst insan idealinin Zerdüşt'ün yalnızca ilk iki ana bölümünde koyutlandığını belirterek, diğer iki ana bölümde Zerdüşt'ün bir Übermensch nosyonu aracılığıyla erişilecek gelecekteki bir kurtuluş idealiyle ilgisi olmadığını açıkladığını öne sürer. Bir mükemmellik ve üstünlük idealinin desteklenmesi yerine Zerdüşt, artık keşif yolculuğunun ikinci yarısında verdiği dersler aracılığıyla insanları etkilemeye ve örnek verme yoluyla kendini yaratma pratiğini desteklemeye koyulur. Conway, Zerdüşt'ün nihilizme karşı sessiz bir Übermensch'in yolu izlenerek ulaşılacak yerel ayaklanma idealini destekleme amacıyla dünya tarihine ait bir Übermensch nosyonunu terk ettiğini öne sürer. Bu yorumcuların sundukları eleştirilerin Nietzsche'nin üst insan öğretisinin tutarlılığı açısından ölümcül olmadığına inanıyorum. Hatta Clark'ın bu görüşe ilişkin eleştirel yorumuna yakıştırdığım zayıflıkların aynısını taşıdıklarını öne süreceğim. Ama Conway gibi yorumcular bir kurtuluş öğretisinin böyle buyurdu Zerdüşt'te büründürüldüğü ironik kullanıma dikkat çekmektedirler. Kurtuluş sorununa ilişkin ciddi bir nokta vurgulanmaktadır. Dünyayı dönüştürme arzusu genellikle dünyanın kendisine karşı hınç birer ve kendi kurtuluşu için çileci bir ideal koyutlama ihtiyacı çeken, kudretsiz veya ıstırap içindeki bir istemin acılı yakarışını temsil eder. Yaptığı yolculuklar esnasında Zerdüşt'ün kendisinin öğrendiği şey, insanlığı bir üst insanla dönüştürmeye yönelik kendi arzusunun, kendi hastalığını ve sağlıksızlığını, kendi hoşnutsuz durumunu yansıttığıdır. Zerdüşt'ün yaptığı yolculukların öyküsü önemli bir düzeyde insanlık durumundan kurtulmaya yönelik özlemimizin bir eleştirisi olarak okunabilir. Böyle buyurdu Zerdüşt, Nietzsche'nin düşüncesinin genellikle gözden kaçırılan ve göz ardı edilen bir yönünü gösteriyor olmasından ötürü önemlidir. Öğretisinin öz göndergesel yani self-referential doğası ve kendisini alaya alma düşkünlüğü. Nietzsche 7. bölümde incelenecek olan bir sonraki çalışması iyinin ve kötünün ötesinde de ise kendini pek alaya almaz ve daha çok modern çağa musallat olan değerler krizine, otorite krizine en uygun yanıt olarak yeni bir makyavelciliği işaret eder. Nietzsche'ye göre politika artık ahlakın yanılsamalarını ve kandırmacalarını terk etmeli ve kendisini insanın alt edilmesi ve bir üst insanlık yaratılmasına yönelik estetik görevin hizmetine sokmalıdır. 6. Ahlakın Soykütüğü. Uzun yaşayan her şey giderek akla o kadar doyar ki, akıl dışında yatan kökenleri ihtimal dışı kalır. Bir oluşumun neredeyse her eksiksiz tarihi, duygularımızı paradoksal ve nedensizce incitici bir şekilde etkilemiyor mu? İyi bir tarihçi aslında hep aksini iddia etmiyor mu? Nietzsche, Tan Kızıllığı 1. Ahlak şimdiye dek hep Schopenhauer'ın nihai olarak yaşam isteminin yatsınması şeklinde formülleştirdiği, bizzat dekadansın içgüdüsü olarak görülmüştür. Yargılananın yargısıdır. Nietzsche, putların alacakaranlığı. Doğa karşıtı olarak ahlak 5. A. Ahlakın soykütüğüne giriş. Ahlakın soykütüğü üstüne Nietzsche'nin politik düşüncesinin anlaşılması açısından merkezi önem taşıyan bir çalışmadır. Nietzsche bu çalışmasında modern politik düşüncenin toplum sözleşmesi nosyonu aracılığıyla politik egemenliğin meşruluğunu yerleştirmeye çalışan doğal hukuk geleneği yaklaşımını Hobbes, Locke, Rousseau ve benzerleri reddeder. Nietzsche ahlaki bir hayvan olarak insanın evrimine ilişkin tarihsel ve psikolojik bir analizi savunarak politik yükümlülük ve meşruluk sorunlarını birey devlete neden itaat etmelidir, meşru iktidarın gerekçeleri nelerdir gibi askıya alır. Nietzsche için insan doğuştan politik bir hayvan değildir ama ahlakın evrimi ve yüzyıllar süren toplumsal gelişme aracılığıyla bir eğitim ve yetişme sürecinden geçmiştir. Bu sürecin ürünü ise toplum sözleşmelerine bağlanabilecek ve eylemlerinden sorumlu tutulabilecek egemen bireydir. Yani vicdan ve özgür bir iradenin gururlu sahibi. İnsan denen hayvanın tarihsel gelişimi bir ahlakileşme süreci kapsamında gerçekleşmiştir. Bu ilk kez alacaklı ve borçluya ilişkin medeni hukuk ilişkisi gibi özel, maddi bağlamlarda ortaya çıkan hukuksal yükümlülük, ödev, suç, yasa ve adalet gibi hukuksal kavramların, kötücül vicdanın doğuşu ve Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte benzersiz biçimde ahlaki olan bir anlam ve önemi varsaydıkları süreçtir. Örneğin suç bundan böyle hiçbir şekilde hukuksal borç anlamına gelmez. İfade ettiği tek şey ahlaki günahtır.